Biraz önce kardeşimizin tapınmasını dinledik. Muhteşemdi. Çok özlemişiz. Gerçekten ve bize Kutsal Ruh'un nasıl çalıştığını gösterdi. Onu buraya yönlendiren büyük gücü, onu aramıza gönderen yüceliği bizlere anlattı. Amerika'dan çıkıp buraya kadar gelmek kolay bir iş değil. Bu Rabbin yönlendirmesi, Kutsal Ruh'un etkisi olmadan çok zor. Buraya ayak uydurmak, buradaki şartlarda yaşamak, bizden biri gibi olmak çok zor. Biz bile bir başka şehre gittiğimiz zaman her şeyi ne kadar yadırgıyoruz değil mi? Başka bir mahalleye gittiğimiz zaman yadırgıyoruz. Onun için bu kardeşlerimizi aramızda diri tutan şeyin Kutsal Ruh olduğunu bilelim. Çünkü onlar Kutsal Ruh'u gerçekten yaşadılar ve hissettiler ve onun için buraya geldiler. Kültürler çok farklı olabilir ama bizleri bir arada birbirimize benzer tutan şey nedir? İsa Mesih sevgisi, Kutsal Ruh'un etkisidir. Bu yüzden dünyanın neresine gidersek gidelim, bizi biz kılan bir şey var, o da İsa Mesih. Geçen hafta Lübnan'daydım. Hoş bir şey duydum, sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Müjdeciler ilk kez Papua Yeni Gine'ye gittiklerinde İsa Mesih'i onlara anlatmak istediler. Bildiğiniz gibi Papua Yeni Gine dünyadaki en el değmemiş yerlerden biri ve en saf insanlar orada yaşıyorlar. Bu insanlara İsa Mesih'i anlatacaklar ve Rabbin kuzusu demek istiyorlar. Ancak Papua Yeni Gine'de kuzu yok, koyun yok, keçi de yok, sığır da yok. Rabbin kuzusunu nasıl anlatabilirler? Orada en değerli şey domuz. Herkes domuz yiyor. En değerli şey de yavru domuz haliyle. Ve çeviri yaparken mecburen şöyle çeviriyorlar. İsa Mesih Tanrı'nın domuz yavrusu. Bu şekilde onlar hissedebilsin diye. O zaman hissediyorlar. Ha evet, kendisini verdi. Yani hakaret gibi olan şey başka bir yerde övgü olabiliyor. O yüzden kültürler arası şeyler de var böyle. Eminim burada kardeşler bunlarla karşılaşıyorsunuz. Daha beteri varmış yani. İsa Mesih'e domuz yavrusu diyenler de var. Ama önemli olan kalp temizliği. Değil mi? Ne hissediyoruz? O. İsa Mesih'i, Tanrı sevgisini gereği gibi hissedebilmek. Amaç bu. Yani ne dersek diyelim, eğer domuz da olmasaydı ne diyeceklerdi? Belki tavuk civciv diyeceklerdi vesaire. Şimdi kardeşler, Koloseliler kitabı okuyoruz değil mi? Bu hafta bunu bitiriyoruz, tamamlıyoruz ve yepyeni bir sürece gireceğiz. O zaman şimdi bu hafta Koloseliler kitabının son bölümüne bakacağız. Bu son bölüm tamamen selamlardan oluşuyor. Ama bizler için bir önemi var ve bizlere bir şey anlatmak ister gene de. Şimdi bunları, bu selam kısımlarını birlikte okuyalım. Koloseliler 4:7'den okuyorum. Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte sizden biri olan güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. Hapishane arkadaşım Aristarkus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız, yanınıza gelirse kendisini kabul edin. Justus diye anılan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her istediğinin yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman dua ile mücadele ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. Sevgili hekim Luca ile Dimas da size selam ederler. Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya Kilisesi'nde de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhippus'a Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et deyin. Ben Paulus. Bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Bu şekilde bitiriyor kitabını Paulus. Kitap dediğimiz aslında bir mektup. Kolose Kilisesi'ne yazılan mektup. Kolose'yi dinlediniz. Bizim Ege yöresindeki eski bir kilise. Artık yok tabii. Geçen hafta bazı kardeşler burada kiliseleri sanırım gezmişler. Laodikya Kilisesi hemen hemen nerede biliyorsunuz? Hierapolis nerede biliyorsunuz? Bunlara, buralara gittiniz. Kilise kalmamış olsa bile en azından kitapta adı geçiyor. Çünkü buralar ilk kurulan kiliselerdi. Ve Paulus buralara selam yolladı. Nereden? Hapishaneden. Peki Paulus durumundan şikayet ediyor mu burada? Öyle bir şey hissediyor muyuz? Ben burada hapisteyim, siz orada iyisiniz. Sizin yüzünüzden içeri girdim. Ondan sonra sizde kutsal ruh yok, dua edemiyorsunuz benim için. Etseydiniz işte, Rab zincirleri kırsaydı da buradan çıksaydım. Şimdi Rab bir kere Petrus'un zincirlerini kırdı. Onu çıkardı çünkü Petrus'un yapacağı işler vardı. Ve sonunda Petrus da bilinen sona gitti. Paulus da bilinen sona gidecek. Bunu biliyor ama kendisini Rab'be emanet ettiği için tamamen rahat. Hapiste de olsa rahat, hapiste olmasa da rahat. Oradan müjdelemeye ve topluluğu yüreklendirmeye devam ediyor. Kimseyi suçlamıyor. Ne Tanrı'yı, ne topluluğunu, ne kilisesini. Çünkü Paulus şunu biliyor. O içi rahat görevini yaptı. Kiliseler kurdu. Kilise kuran adamlar yetiştirdi. Ve şimdi tamamen kendisini Rabbin ellerine bırakmış durumda. Bu metinde adı geçen Epafras, yanılmıyorsam Kolose Kilisesi'nin kurucusu. Paulus o kiliseyi bizzat kurmadı. Yetiştirdiği adam Epafras'ı gönderdi ve sanırım Kolose Kilisesi'ne de hiç gitmedi. Ama kontrol altında tutuyor çünkü o kilise Rabbin sözü edilen bir yer. Rabbin sözü edildiği içindir ki kutsaldır. Çünkü orada Rabbin kuzuları bulunur. Paulus'un kendi kurduğu kiliseler de vardı. Ve eminim ki Paulus orada çok sevilirdi. Ama onun görevi başka kiliseler kurmaktı. Bu yüzden kurduğu kiliseleri güvenilir kişilere bıraktı ve sonra başka yerlere yola çıktı. Kardeşlerden ayrıldı, bazılarından ebediyen ayrıldı. Bu tabii ki acı, üzücü, onu özleyecekler, onu arayacaklar. Ama şunu biliyoruz ki bu bir son değil. Nasıl ki diriliş bayramını kutlayacağız. Mesih bize dirilişin gerçek olduğunu bizzat kendi üzerinden gösterdi. Ölümü yendi ve çıktı. Demek ki sizler de beni izleyenler ölümün ötesine geçecek dedi. O zaman ileride tekrar buluşacağız kardeşlerimizle. O gün gelene kadar biraz hasret çekebiliriz. Aramızdan zorunluluk nedeniyle ayrılanlar olabilir. Başka ülkelere gidenler olabilir. Ama kilise kilisedir. Ve burada Rabbin sözü kalacaktır. Buradaki yüreklerde. O iyiydi, bu kötüydü, o gitti, öyle oldu, bu geldi, böyle oldu demiyor hiçbir cemaat. Şunu biliyorlar ki burada Rabbin sözü edilir, Rabbin kutsal ruhu insanların üzerine gelir. Burada çok güzel insanlar geçiyor isimleri. Bakıyorsunuz Barnaba var. Barnaba'nın yeğeni Markos, İncil yazarı Markos. Ve doktor dediği kendi doktoru, aynı zamanda gene müjde yazarı Luka var. Dream Team diye bir şey var değil mi? Dream Team. Yani buradalar hepsi birden. Pavluslar, Markoslar. Evet, bu değerli insanlar, büyük insanlar, isimlerini biliyoruz. Ama şu da var, burada Tihikos da geçiyor. Tihikos başka bir yerde adı geçmiyor. Yalnızca bu mektubu taşıyan kişi ve bu mektubu taşıdığı için bu mektubu Roma'daki hapishaneden alıp Kolose'ye götürdüğü için burada adı geçiyor ve biz bunca yıl sonra Tihikos diye onun adını okumuş oluyoruz. İşte bu Rabbin kullandığı kişileri nasıl kutsadığı ve değerlendirdiğiyle ilgili bir şey. Eğer Rabbin Kurtuluş Kitabında adınız varsa, sizler de kalıcı bir şöhrete sahipsiniz demektir. İşte Tihikos yalnızca mektup taşıyarak kutsal yazıları geçtiyse, Rab sizlerin de adını Kurtuluş Kitabına yazmıştır. Şimdi bu metin selam ağırlıklı, sürekli selamlarını iletiyor ve atlamamaya çalışıyor herkesi, bütün kiliseyi. Yüreklendirmeye, teşvik etmeye, onlara cesaret vermeye ve onları sizi unutmadım, hala kalbimdesiniz demek istiyor hapishanedeyken. Selam çok önemlidir bu nedenle. Bizde de mektuplarda eskiden mektuplaşma varken selam yazılırdı. Herkese, hatırladığı, bildiğin herkesin adını anmak zorundasın. Beni unuttu demesinler diye. Çünkü selam her kültürde çok önemli. Hem sevgi hem saygı göstergesi. Ve o zaman şimdi Matta 5:43'ten okuyalım. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ödülünüz ne olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Burada gayet açık diyor ki, yalnız kardeşine selam verirsen diğerlerinden hiçbir farkın olmaz. Çünkü onlar da öyle yapıyorlar. Düşmanını sevin diyor. Düşmanınızı sevemezseniz bile en azından buradaki insanlar birbiriyle bir araya geldikleri zaman birbirine selam vermelidir. Bu çok önemli. Birbirini yok saymak veya dışlamak veya kabul etmemek. Bunlar Hristiyanca davranışlar değil. O yüzden herkes birbirini koşulsuz kabul etmek zorundadır. Çünkü Rabbimiz bizleri ne kadar kirli ve günahkar olsak da kabul ediyor. Rabbin kabul ettiyse sen de kardeşini kabul etmek zorundasın. Bu yüzden bu sağlam geleneğe uymak, bunu takip etmek zorundayız. Kilise demek selamlaşmak demektir. Kilise demek birbirini kabul etmek demektir. Zaten kilise her zaman söylediğimiz gibi bir topluluk demektir. Kilise bina değildir, topluluktur. İçinde toplandığımız yerdir. Ve biz neredeyse kilise orasıdır. Ve kilise bir vücuttur. İsa Mesih'in yeryüzündeki bedenidir. O yüzden beden diğer parçasını reddedemez. Benim kulağım karaciğerimi sevmiyor veya işte ayağım şuradan rahatsız. Keşke burası başka türlü olsa. Böyle bir şey saçma. Gerçekten saçma. Eğer Rab bizi bir araya getirdiyse ve bizi kutsal ruhu aracılığıyla denetliyorsa hepimiz birbirimizden razı olmak zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Selam ne demek? Selam Arapçası şalom. Barış demek. Benim seninle bir sorunum yok, kavga etmiyorum demek. Varsa aramızda sorun, bunun giderilmesi gerekir. Selam, barış demektir ve el açık gösterilir. Çünkü elimde silah yok, sana taş atmayacağım, sana vurmayacağım demek istiyoruz. Eğer aynı dili konuşuyorsak aynı dilden selam da verebiliriz. Haftada bir gün, pazar günü buraya geliyoruz. Niye geliyoruz? Arkadaşları görmeye mi geliyoruz? Sohbet etmeye mi geliyoruz? Bir şeyler yemeye mi geliyoruz? Bir şeyler içmeye mi geliyoruz? Sigara odasında muhabbet etmek için mi geliyoruz? Niye geliyoruz kiliseye? Bunu herkes kendi kendisi de sormalıdır. Kiliseye niye geldiğini. Eğer burada Rabbin sözünü dinlemek istemiyorsak, Kutsal Ruh'u paylaşmak istemiyorsak, o zaman daha eğlenceli yerler tavsiye edebilirim. Mesela AVM'ye giderler. Değil mi? Oraları halkımız çok sever. Sahillere gidebilirler. Yaz geliyor. Evet. Bazıları burada da bulamadığını düşünüyor. O zaman AVM'de olmak daha iyi olabilir, daha eğlenceli olabilir. Şimdi evet, burada menfaat için veya bir beklenti dolayısıyla herhalde toplanmıyoruz, değil mi? Şimdi geçenlerde kilise telefonuna bir mesaj geldi. Adam çok borcu varmış ve Hristiyan olmak istiyor, bu yüzden açıkça söylüyor. Eğer bana para verirseniz Hristiyan olurum diyor. Güzel. Bunu yazdım ama evvelki akşam bu sefer birisi şey de verdi. Rakam da verdi. 100 bin liraya Hristiyan olacakmış.
Bizde 100 dolar var kesin.
100 dolar kesmez onu. Evet. Şimdi bunlar örnek. Aslında bize kendimizi, durumumuzu düşündürecek bir örnek. Eğer açık kalple buraya paylaşmaya gelmiyorsak, o zaman niye geliyoruz? İşte bir örnek. Mesela bu kötü bir örnek. Ama toplanıyoruz kilisede. Niye toplanıyoruz? Çünkü ayet Matta 18'e 20. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım diyor Rab. O zaman birlikte olmamızı istiyor. Kendi evinizde de dua edebilirsiniz. Kendi odanızda dua edebilirsiniz ki iyi bir şey. Ama haftada bir gün birkaç saat burada bir arada toplanıyoruz. Çünkü Rabbin sevgisini ve görkemini paylaşmak istiyoruz ve Rab de söylüyor, nerede benim adıma toplanırsanız ben de sizinle birlikteyim. O zaman burada bir şart koşmuyor Rab. Benim adıma toplanırsanız sizinle birlikteyim diyor. Ona inanıyoruz ve bunu kabul ediyoruz. Çünkü bu Rabbin sözüdür ve doğrudur. Eğer bunu hissedemiyorsak o zaman bir sorun var demektir. Bunu da üzerine düşünmeliyiz. Rab bizleri kendi ailesi gibi görüyorsa biz de birbirimizi aile olarak görmeliyiz. Ve bu yüzden Galatyalılar 6:10'da denildiği gibi bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Birbirimizi sevmekten ve kabul etmekten sonrasında birbirimiz için iyilik yapmak, paylaşmak, her durumda, her şartta desteklemek gerektiğini de gösteriyor. İyilik zorlayarak olmaz. Beklentiyle olmaz. Bugün bana, yarın ona, şimdi bunu vereyim. Geçenlerde bir olay oldu, hatırlıyor musunuz? Türkler hatırlar belki. Birisi öbürünün düğününe gitmiş ve altın takmış. Kendi oğlu da evlenecek, o da ona takacak. Böyle garip adetler var. Gerçekten garip. Ama oğlu bir türlü evlenmiyor. Ve umudu kesmişler. Ve o aileye düğünde taktığı altını geri istiyor. Benim oğlum evlenmeyecek. Ben sizinkine altın takmıştım. O zaman onu bana geri verin. Altın da çeyrek altın. Yani kaç para? 250 lira falan galiba. Yani bunu duyuyoruz, gülüyoruz. Gerçekten komik ve acınası. Ama bu şunu gösteriyor. Böyle beklenti içinde ben ona bunu yaptım, o bana bunu yapsın. Ben şimdi vereceğim, onlar bana ne verecek? Bu olmamalı. Sevgi kendiliğinden olmalı. İçten olmalı. Ve birbirimizi kabul etmeliyiz. Evet. İçinde 100 dolar olan İncil'imiz yok. Onları alıyorlar. Kim alıyor bilmiyorum. Ama bazen sorulduğunda 100 dolar da yetmez. 100 bin lira istiyor. Belki de dolar da aklımda kalmadı. Karşılığında hiçbir şey verilemiyor maalesef ama Rabbin kurtuluşunu alıyorsunuz. Bu da inanç meselesi. Eğer aldığınıza inanıyorsanız buradaki karşılığınız size Rab tarafından sağlanmış demektir. İman yoksa, sohbet, muhabbet, eğlence, arkadaş ortamı varsa o zaman bir şey söyleyemiyorum. Bize söylenen şudur. Yuhanna 15:12'de ve cama yazdık. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Bu bir buyruk. İsa Mesih çok az buyruk verdi. Yasadan bizleri kurtardı. Yasanın altında olmaktan kurtardı. Bizlere fazla buyruk vermedi. Tek bir buyruk verdi. O da birbirinizi sevin. Lütuf yoluyla bizi kurtardı. Bütün kötülüklerimizle, günahlarımızla ve geçmişte hepimiz yanlış şeyler yaptık. Bunun derecesi yok. Sen daha kötüsün, ben daha iyiyim. O çok kötü bir şey yapmış. Ben o kadar kötü bir şey hiç yapmam. Değil. Herkesin az veya çok kötülüğü vardır, günahı vardır. Ve yasayı çiğnemek demek, günahı işlemek demek, küçüğü büyüğü olmaz, bunun muhasebesi de olmaz. Şöyle diyemezsiniz, ceza kanununda kaç tane madde var bilmiyorum. Yüzlerce madde var ama kesin. Hepsine uydum, bir tanesine uymadım, bir adam öldürdüm, onu da saymayın. Hiç önemli değil. 100 küsur maddeyi uyguluyorum, hiç onlara karşı çıkmıyorum diyemezsiniz. Eğer bir madde çiğnediyseniz, trafik suçu olsun, ödemek zorundasın. Suçlusun o durumda. Yani bunda şey yok. Öbürleri iyi de bu kötü, karşılaştırma yok. Suçluysan suçlusun ve karşılığını göreceksin demektir. Bu yüzden bizi İsa Mesih az veya çok, öyle böyle, lütuf yoluyla günahtan kurtardı ve tek buyruk verdi. O da birbirinizi sevin. Benim sizi sevdiğim gibi. Demek ki önce birbirimizi sevmemiz, gerçekten sevmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Az hamilelik olmaz diye bir laf var. Sonuçta çocuk dünyaya gelecektir. O yüzden az günah da yoktur. Bunu unutmayalım ve kardeşimize bakarken, onu yargılarken bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Az veya çok hepimiz günahtaydık. İmanınızın bu şekilde gölgelenmesine izin vermeyin. Çünkü günah aç bir aslan gibi dolaşıyor ve sizi bekliyor. Düşmenizi bekliyor. Kötülüğe sapmamızı, çekiştirmemizi, eleştirmemizi, dedikodu yapmamızı, bu tür şeyleri bekliyor. Eğer bunlara yönelirsek onun tuzağına düşmüşüz demektir. Evet, şeytanın en büyük silahı da budur zaten, sevgisizlik. Her şeyin de başı buradan çıkar. Sevmezsin, kendinden ayırırsın, dışlarsın. Bu bireysel olarak kavga getirir. Uluslar böyle olduğu zaman savaş çıkar, katliam olur, soykırıma dönüşür. Birbirini kabul etmemek, dışlamak, hoşlanmamak, ona bütün kötü özellikleri o kişiye, o ulusa, o ırka yüklemek. Onların hiçbiri adam olmaz, hepsi kötüdür. Veya o adam adam olmaz, ben onu sevmiyorum, kabul etmiyorum, aramızda yeri yok. Bu yanlış. Böyle bir şey yok. Özellikle kilisede. Eğer Rab bizi kabul ettiyse biz de birbirimizi kabul etmeliyiz. Sevgiyle ve içtenlikle. Şimdi o yüzden bir şey rica ediyorum. Bu selam faslını okuduk. Burada bulunanlar lütfen birbirini selamlasın. Ve şuna iyi bakın, bugüne kadar hiç selam vermediğiniz kimse var mı? Hiç konuşmadığınız, hiç hatır sormadığınız kimse var mı? Lütfen birbirinizle selamlaşın şimdi. Yerimizden kalkabiliriz, sorun değil. Evet, herhalde yeterince selamlaştık. Tekrar yerlerimizi alalım. Selam bitti. Bitti. Over. Evet. Tamam, peki. Sana ayrıcalık yaptım. Tamam, bitti. Şimdi selamlaştık değil mi? Konuştuk. İşte böyle olmalıyız her zaman. Hep belli gruplar, belli arkadaşlıklar olmasın. Böyle gruplaşmalar, biz bir grubuz, siz bir grupsunuz, yerliydi, yabancıydı, yok oralıydı, buralıydı, bu hiç önemli değil. Kilisede bunun yeri yok. Herkes birbirini koşulsuz kabul etmek zorunda. Aynen öyle. Evet, Pavlus bizim kiliseye yazsaydı ne derdi? Bence kötü şeyler söylemezdi ama sopamı alıp geliyorum da demezdi herhalde. O durumda değiliz. Hamdolsun. Gene aramızda sevgi, saygı, Rabbin verdiği kutsal ruhun egemenliği altında birliktelik vardır. Buna eminiz. Ve kilisemiz sapsağlam ayakta duruyor. Ve bundan sonrası daha da güzel olacak. Çünkü önümüzde ne var? Diriliş var. Yani Rab ne yaptı? Ölümü yendi, toprağın içinden çıktı. Bu şunu gösterir, buna şahitler de var, paylaştığımız gibi. Şahitler var, Meryemler var. Ondan sonra, Meryemler diyorum hep, çünkü bir sürü Meryem var kutsal kitapta. Bu da aslında bir kanıttır. Mesela, Sir Conan Doyle, değil mi? Şey yazdı, Sherlock Holmes, bir tane Watson var. Düşünün, 4 tane Watson olsa, her yer Watson. Polis şefi Watson, ev sahibi Watson, ondan sonra arkadaşı Watson, komşu Watson. Böyle bir kurgu olmaz. Eğer böyle bir şey varsa bu gerçek hayatta olduğu içindir. Burada 4 tane Ali olabilir, 5 tane Ahmet olabilir, rastlantıdır. Ama kurguda bunun yeri olmaz. Çünkü öyleydi, gerçekten öyleydi. Bir sürü Meryem vardı. Hepsi de Meryem olarak geçti kitabı. Anne Meryem, Magdala Meryem, Betsayda Meryem, öbür Meryem, diğer Meryem. Çok Meryem vardı. Evet, ne diyorduk? Meryemler derken. Evet, Tikos'un ismi geçti değil mi kitapta? Hiçbir önemi olmadığını düşündüğümüz bir arkadaş ama demek ki bir önemi var. Rabbin sözünü aldı hapishaneden, Roma'dan. Diğer kardeşlerine kadar götürdü. Bu yüzden onun adını yazdı. Ve onu esenlikle, bereketle karşılamalarını söyledi Pavlus. Ve Pavlus şikayet etmiyordu. Buraya tekrar dönüyorum, bu önemli. İçinde bulunduğu durum yüzünden kimseyi suçlamadı, kimseye şikayet etmedi. Rabbin egemenliği altında olduğuna emindi. Biraz önce kardeşimin de çok güzel söylediği gibi, ölümün gölgeler vadisinde olsam bile, oradan geçsem bile, biliyorum ki Rab benimledir. O zaman kimi suçlayacağım? Olması gereken olacaktır. Rabbin bildiği, istediği planı yürüyecektir. Buna müdahale etmek, bundan şikayet etmek doğru değil. Pavlus ne yaptığını biliyordu. Başka insanları hapse attığını, işkenceye uğrattığını biliyoruz Saul iken. Saul iken öyleydi ve şimdi Pavlus oldu. Onu hapse attılar, zincire vurdular. Hiç şikayetçi mi? Tanrı'ya inandım, beni ne hale düşürdü. Keşke gene öyle kalsaydım, ferisilik yapsaydım, daha güzeldi dedi mi? Hayır. Ama dünya onu bu haliyle sevmedi ve onu hapse attılar. Zalim bir adamken herkes onu seviyordu, sevmese de saygı gösteriyordu çünkü ondan korkuyorlardı. Şimdi başı belada hapiste ve ondan nefret ediyorlar. Tıpkı diğer imanlılar gibi. Çünkü 300 yıl boyunca Hristiyanlardan nefret edildi. Gerçek anlamda nefret. Yakıldı, dövüldü, öldürüldü, aslanlara atıldılar. Ve sevilmediler. Ve şimdi Yuhanna'da bakalım Mesih'in sözlerine. 15-18'den okuyorum. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim, bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın, köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı yok yere benden nefret ettiler sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz. Rab bizleri başlangıçtan beri kendisiyle birlikte sayıyor. Çünkü o başı da sonu da biliyor. Ve başlangıçta ve son da odur. Bu yüzden bunu söyledi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim dedi. Yani Rab zamanın sonunu biliyor. Ve kendisine ait olanları biliyor. Biz şimdi içinde yaşıyoruz ve kendi seçimimizi yapıyoruz. Ama Rab zaten neyi seçtiğimizi önceden biliyor. Bunu müdahale ediyor mu? Bilmem. Ama şunu biliyorum ki ben sizi seçtim başlangıçtan beri diyorsa doğrudur. O zaman adınızı Kurtuluş kitabına yazmıştır. Birer Shakespeare değiliz, Mozart değiliz, ne bileyim, Atatürk değiliz. Hani kitapta niye adımız geçsin? Kitapta adımız geçer, Rabbin kitabında geçer. Çünkü Rab bizi kurtardı ve adımızı o kitaba yazdı. O zaman yapmamız gereken şey Rabbin bize ne söylediğini duymaya çalışmak ve beklemek. Sabırla beklemek. Söylediği gibi kaybolmuş kuzuları eve davet etmek. Onun ailesini büyütmek. Ve insanlara bu yolda yardımcı olmak. Bizden beklenen ve istenen budur. Bunun dışında başka bir şey değil. O yüzden Rab'de kalalım, birbirimizi sevelim ve umut edelim. İman, umut ve sevgi, ama en üstünü sevgi dedi Paulus başka bir mektubunda. O zaman sevgi yoksa içimizde tenekeden farkım olmaz diyor bugünkü Türkçeyle. Ne söylersem söyleyeyim, peygamberlik de etsem, dağları da yürütsem ama sevgim yoksa ben hiçim diyor. O zaman birbirimizi seveceğiz. Bu bir kural, buyruk, emir. Başka da emir yok zaten. Bir tane var, ona da uyalım lütfen. Tamam kardeşler. Amin diyoruz o zaman. Peki o zaman haftaya kadar kendinize iyi bakın. Birbirinizi sevin. Düşmanları sevmek o kadar kolay değilse de birbirinizi sevin yani en azından. Bunu söyleyeceğim, tamam mı? Görüşmek üzere.